Ayrım 12. Merhaba Söğüt. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 162. Artık Moğollardan hep kaçıyor, karşılaşmamak için bahaneler icat ediyordu. Bazı Kıpçak hanları tarafından da destekleniyordu. Oğlu Celaleddin'le Türkmen beylerinden Temür Melik ise Harzemşah'ına Moğolları yenebileceklerini söylüyor, kaçmanın çare olmadığına Harzemşah'ını inandırmaya çalışıyordu. Fakat içine büyük bir korku düşmüştü. Cüce Han'ın komutasındaki küçük Moğol birliğinin nasıl savaştığını, sonra birdenbire ortadan nasıl kaybolduğunu unutamıyor. Her hatırlayışta bunlar şeytanın çocuklarıdır, böyle bir orduyla cenk edilmez diyordu. Şimdi Moğollar oturar üstüne geliyordu. Kalabalıktılar. Haberi getiren adamı kum taneleri kadar kalabalık olduklarını söylemişti. Cengiz Han önce oturarı alıp Moğol kervanını soyup kervancıları öldüren İnalcık Hayr Han'dan intikam sevdasındaydı. Ondan sonraki hedefi ise belliydi. Herhalde Hocent'e, sonra Buhara'ya saldırır, ardından Semerkant'ı vurur, derken bütün Harzem ülkesini. Alp Sufi'nin bir zamanlar söylediği gibi bütün Harzem ülkesini yağmalar, yakıp yıkardı. Bunun önüne geçilmese de bırakıp gitmek olmazdı. Kendilerini yıllardır barındıran toprakları müdafaa mecburiyetindeydiler. Ya Celaleddin'i yahut Temür Melik'i bulup yanlarından dövüşmeliydiler. Temür Melik'i birkaç sene önce tanımış, hayran olmuştu. Bir insan bu kadar yiğit, bu kadar usta, bu kadar bilgin olabilirdi ancak. Mertliğine ve tok sözlülüğüne ise hiç diyecek yoktu. Harzem Sultanı'na bile düşündüklerini açıkça söylemekten çekinmezdi. Galiba bu yüzden Sır Derya, Seyhun Irmağı'nın ortasında bulunan küçücük Hocent Kalesi'ne kumandan gönderilmiş. Böylece Harzemşah'ı hoşlanmadığı doğruları da kendisine söyleyen Temür Melik'ten kurtulmuştu. Moğollar mutlaka oraya da saldırırlardı. Ne zaman kestirmek mümkün değildi ama saldıracakları muhakkaktı. Temür Melik gibi güçlü bir kumandanı yaşatmak istemeyeceklerdi. Çünkü o tek başına bir orduya bedeldi. Hocent'e gidip Temür Melik'e katılmalıydılar. Kayıhan yiğitleri Temür Melik'ten çok şey öğrenebilirlerdi. Ayrıca Sungurtekin'i de 3000 silahıyla Harzemşah'ına gönderirdi. Kendisi aşirette kalır, muhtemel saldırıları def ederdi. Herhalde Dündar Ertuğrul'la birlikte gitmek isteyecekti. Gündoğdu da mutlaka Sungurtekin'le giderdi. Tuhaftı ama Dündar'la Ertuğrul neyse Sungurtekin'le Gündoğdu oydu. Kardeşler ikişerli iki gruba ayrılmışlardı. Gündüz Bey bu gerçeği kendi kendine bile itiraftan korkuyordu. Bir gün aralarına yersiz bir ayrılık kılıcı girmesi ihtimalini hatırladıkça ürperiyordu. Fakat aralarındaki sessiz çekişmeyi de görmezden gelemiyordu. Bir yolunu bulup kaynaştırmalı dedi içinden. Yoksa bu işin sonu iyiye varmaz. Aşiret bizden sonra çözülürse ümitlerim suya düşer. Aşiretin kuvvet kazanması için Harzem'in galip gelmesi lazımdı. Yine de bu çok uzak bir ihtimaldi. Vaktiyle Harzemşah'ı direnseydi belki başarılı olurdu. Artık vakit çok geçti. Moğol çılgın bir sel gibi bentleri yıka yıka çağlıyordu. Bir gün buralara da gelmeden karşı çıkılması lazımdı. Gerçi çapulcu kısmı çoktan sökün etmişti ama düzenli kısmı henüz arkadaydı. Oğullarını karşı çıkaracaktı. Harzem'e yardım edecekti. Hepsi bir yana, Beyana'ya durumu nasıl izah edecekti? Beyana az önce müjde koşturmuştu. Meşveret dağılır dağılmaz gelmiş, Gazi Ana'dan kızını istediğini, verimkâr olduğunu söylemişti. Nasıl da gözleri ışıl ışıl yanıyordu sevinçten, nasıl da çocuklaşıyordu. Şimdi gidip Ertuğrul'u Hocent'e ölümün ortasına göndereceğini söylese, kim bilir nasıl yıkılırdı. Fakat bunu Ertuğrul istiyordu. Hayır diyememişti. Alp Sufi'nin sözleri düşmüştü aklına. Molla Tacüddin Harzemi'nin sesi yankılanmıştı kulaklarında, babasının vasiyetini hatırlamıştı. Hepsi aynı noktada birleşiyor, Ertuğrul'a devlet yolunu açıyorlardı. Bu hesapça Ertuğrul iyi yetişmeliydi. İyi yetişmek için de Temür Melik'i tanımalıydı, kararını verdi. Sabırla konuşmasını bekleyen Ertuğrul'a gülümsedi. ''Kabul ettim Ertuğrul Bey'' dedi. ''Fakat bu kalabalığı dağıt, kimlerle gideceğine ben karar vereceğim.'' Deli bozu Kıdır için için sevindi. Akça da öyle. Bereket versin, Gündüz Bey'in aklı başındaydı. Ertuğrul'a kalsa bütün çocukluk arkadaşlarını peşine takar, düğüne gider gibi güle oynaya Cenk'e gitmeye kalkardı. İkisi de biliyordu ki Cenk düğün değildi, bir can pazarıydı. Bu can pazarından çıkmanın yolu da tecrübe, ustalık ve soğukkanlılıktan geçerdi. Yeni yetmeler Mongol çudarının birkaç yüz kişilik çapuçullarına karşı aşireti kahramanca müdafaa edebilirlerdi. Ama uzunca sürecek muhasaraya yahut meydan savaşına kolay dayanamazlar. Canı tezlikleri yüzünden olmadık işlere sıvanıp kendi hayatlarıyla birlikte başkalarının da hayatını tehlikeye atarlardı. Gündüz Bey doğrusu sağlam karar vermişti. Bir hayli düşünmüştü ama sonunda en doğru yolu bulmuştu. Sağ olsundu Gündüz Bey. Şimdi Ertuğrul'a tıpış tıpış dönüp gitmek kalıyordu. Beyoğlu ise bunu yapar. Babasının kesin tavrına karşı tavır kormaya kalkmazdı. Akça bunları düşünürken Ertuğrul'un kalabalığa döndüğünü gördü. Dağılmalarını söyleyen sesine sevindi. Bey olacak Ertuğrul. Hele bu vartayı savuşturalım, mutlaka başımıza bey olacak diye mırıldandı. Düğünden bir hafta sonra bin kayı yiğidi atlanıp yola çıktı. Başlarında Ertuğrul Bey vardı. Babası çocukluk arkadaşlarından sadece 10 tanesini almasına müsaade etmiş, diğerlerini kendisi bizzat seçmişti. Bunlar çeşitli cenklerde kendilerini ispatlamış tecrübeli yiğitlerdi. Ahi Mehmet Akça, Ahi Hasan, Yahşi Hoca ve Deli Bozu Kıdır da Ertuğrul'la gidiyordu. Hareketten az önce Gündüz Bey tarafından çağrılıp baş başa görüşmüşlerdi. Gündüz Bey, Ertuğrul'un henüz çocuk olduğunu fakat böyle bir tecrübeye de ihtiyacı bulunduğunu söylemiş, korumalarını havale etmişti. Onlarsa icap ettiğinde Ertuğrul için hayatlarını fedadan çekinmeyeceklerine dair yemin etmişlerdi. Artık Gündüz Bey'in içi rahattı. Bunlar ne yapar yapar Ertuğrul'u geri getirirlerdi. Akça'ya muşamba içinde bir mektup uzatıp bunu Hocent Kalesi kumandanı Temür Melik'e vermesini söyledi. Hepsini teker teker kucakladı, helallik verdi, helallik aldı. Kös vurup Kayı Kartalı meydanına getirilip Ertuğrul'un eline verilince çadırdan çıktılar. Kayı Kartalı uzun bir sıraya çakılmıştı. Sabah güneşinde genişleyen gölgesi bin yiğidin başında gölgeleniyordu. Gülaçlı kız çadırın kapısından Ertuğrul'a bakıp bakıp gülümsüyor, ağlamamak için gülmeye çalıştığı anlaşılmasın diye kalabalığa sokulmuyordu. Sonunda dayanamadı. Ertuğrul kartalı dikip haydağıyı çekince hıçkırarak çadıra kaçtı. Yastığı bağrına bastı ve hıçkırıklarını bıraktı. Haydağ. Yürüyüşe geçen atlar şaha kalkmakta sabırsızlanıyor, gemlerin tazyikinden kurtulmak için hırçın hırçın kişniyorlardı. Üçerli üç sıranın ortasında Ertuğrul vardı. Bir yanını Akça, bir yanını Yahşi Hoca tutmuştu. İkisi de bir at başı gerisinde gitmeye dikkat ediyorlardı. Bunu Ertuğrul'a beyliğini iyice hissettirmek için yapıyorlardı. Dündar Bey ise diğer grubun başındaydı. İki yanında Samsa'yla Şeyh Murat vardı. Ertuğrul sadece bir defa çadırından yana baktı. Kapıda görmek istediğini göremeyince hemen başını çevirdi. Babasıyla anasının önünde atını yavaşlattı, sağ elini göğsüne yapıştırıp selam vaziyeti aldı. Gündüz Bey de aynı hareketi yaptı. Beyana sevgiyle endişenin karma karışıklığından göz kırpmadan oğluna bakıyor, neden diğerleri dururken onun gönderildiğini hala anlayamıyordu. Hıçkırmamak için dudaklarını ısırdı. Yine dayanamayınca başını Gündüz Bey'in omzuna yasladı. Allah yardımcın ve koruyucun olsun yürek yağım, uğur ola diye mırıldandı. En son atlı da geçtikten sonra Gündüz Bey elini göğsünden çekti. Katı bey duruşu yumuşak baba duruşuna döndü. Bir baba olarak oğlunu düşündü. Kalbinin iki parçası meçhule gidiyordu. Biri Ertuğrul, biri Dündar. Sungur Tekin'le Gündoğdu yanında kalmıştı ama gidenlerin yeri ayrıydı. Zaten hepsinin kalbindeki yerleri ayrıydı. Birinin boşluğunu diğeri dolduramıyordu. İnşallah sağlıkla gider, sağlıkla dönerler. İnşallah müjdeli haberler getirirlerdi. Lakin Alp Sufi'nin anlattıkları vardı. Harzem yenilecekti. Harzem yenileceğine göre bu gidiş bomboş bir gidiş demekti. Bile bile ateşe atılmak. Hayır, üstümüze düşeni yapmak demektir. O ateş bile olsa atılmak demektir. Biz Kayıhanlıyız. Mola sırasıydı. Cebri yürüyüş ne atlarda ne insanlarda hal bırakmıştı. Birkaç gün dinlendikten sonra yeniden yolu tutacak, görenlere böyle delice at sürse sürse Türkmen sürer dedirtircesine acele edeceklerdi. Her şey bitmeden Hocent'e ulaşmak istiyorlardı. Fakat 1000 kişinin 3 kişi gibi at sürmesi imkansızdı. Ertuğrul ne kadar acele ederse etsin kafile belli bir süratin üstüne çıkamıyordu. Bazen insanlar rahatsızlanıyor, bazen atlardan biri tökezliyor, bazen de namaz ve yemek için mecburen duruluyor ve zaman akıp gidiyordu. Ovaya inen kumlu yolda ağır ağır at süren yaşlı biri herkesin dikkatini çekti. Başında koca bilgin kabuğu, ayaklarında kırmızı sahtiyandan edikler, sırtında keçi kılından uçuk siyah bir aba vardı. Hiç acele etmiyordu. Atını kendi haline bırakmış da sanki kendisi uykuya dalmıştı. Hayli yaklaştığında bu tahminin pek de yersiz olmadığını fark ettiler. Dizginleri gevşetmişti, başı göğsüne düşmüş, gözleri de kapanmıştı. Ya uyuyor veya düşünüyordu. Başındaki koca kavuğa bakılırsa herhalde düşünüyordu. Oğul Tamış atın dizginine yapışınca başını kaldırdı. Ak karışık sakalının üstünden gülümsedi. Sonunda geldik demek diye söylendi. Nereye diye sordu oğul Tamış. Ertuğrul Beyli değil misiniz yoksa? Acep atım yanlış yol mu tuttu? Oğul Tamış'ın olan aklı da uçmuştu. Diğerlerini haline güldürme pahasına bakındı. Kimsenin güldüğü yoktu. Demek onlar da şaşkındılar. Şu halde aklından geçeni sorabilirdi. Atını kendi haline bırakıp mı bizi buldun? Niye şaşarsın? İlham denen sır yalnızca insanlara vergi değil ki. Hele söyle, Ertuğrul Beyli misin? Beli, Ertuğrul Beyliyiz. Sen kimsin? Alp Sufi desem düşünür kalırsın. Çünkü alelade bir seyyah dervişiyim. Bilinmişliğin, duyulmuşluğun, tanınmışlığım yoktur. Allah'ın mülkünü görüp azametini idrak yolunda kaderimi adımlarım. Bazen hayırsever biri çıkıp şu at gibisini bağışlayıp ayaklarımı dinlendirir. Lakin ata arpa lazım. Kendi karnını dahi zor doyuran bir derviş için arpa bulmak altın bulmaktan beter. Neyse, beni Ertuğrul Bey'e götürür müsünüz? Aklım karıştı. Şimdi Alp Sufi olduğunu söylemektesin. Öyle ya, ben bu ismi bir yerlerden hatırlıyorum. Yalnız ismi değil, bu yüzü de bir yerlerden hatırlıyorum. Düşündü kaldı. Fakat karşısındakini nereden hatırladığını bulup çıkaramadı. Çıkaramayınca omuz silkip, arkam sıra gel dedi. Ertuğrul Bey'e götüreyim. O sırada Ertuğrul Bey çadırında sohbetteydi. Oğul Tamış girip bir seyyah dervişin kendisini görmek istediğini bildirince canı sıkılır gibi oldu. Fakat adını duyunca yerinden sıçradı. Hemen içeri al dedi oğul Tamış'a. Bekletmek ziyandır. Bu acelenin hikmetini kestiremeyen oğul Tamış söylenerek çadırdan çıktı. Alp Sufi'ye Ertuğrul'un aklıyla yüreğini hoplatmamdan belli ki tanışıklığınız var. Buyur içeri. Kapı önünde çizmelerini çıkardı. Oğul Tamış'ın peşi sıra çadıra girdi. Kök boyayla rengarenk boyanmış Türkmen kilimini incitmekten korkar gibi ayaklarının ucuna basarak yürüdü, selam verdi. Doğrudan Ertuğrul'a dönüp, "Seni tanımakta hiç güçlük çekmedim Ertuğrul Bey," diye konuştu. "Kumandanlığın mübareklensin." Ertuğrul Bey'in yüzü sevinç aydınlığındaydı. "Çadırımıza hikmet ve bereket getirdin Alp Sufi. Otur, rahatına bak. İlk gelişinde gördüğün çocuklar büyümüş çoktan, koskoca adam olmuşlar. Araya çok zaman girdi. Zaman akıp giden bir kıymet. Kıymetini bilene yar, bilmeyene bağır olur. Büyüklük yaştaysa görürüm, herkes büyümüş. Esastaysa sadelik, iyilik, doğruluk, adalet olmayan yerde büyüklük de olmaz. Küçüklerin hayranlığını kazanacak kadar büyük olabilenlere ne mutlu. Biz de ne mutlu ki bu irfan meclisine kabul edildik." Bağdaş kurup oturdu. Otururken dudakları kımıl kımıldı. Fakat sesi çıkmıyordu. İç alemiyle hesaba tutuşmuş, dünyasını ölçmeye geçmişti. Neden sonra konuşmaya tekrar başladı. "Yine gezdim, gördüm ve geldim. Şu gözlerimin şahit olduğunu anlatacak kelimeler bulmakta acze düşerim. Otrar'ın düşüşüne şahit oldum. Köylerin, kalelerin cayır cayır yanışına. Olup bitenler karşısında dehşetle irkilip kıt aklımı Allah'ıma emanet ederek yola koyuldum. Harzem kavruluyor yiğitler. Mongol set tutmaz İrgiz ırmağı gibi çağlıyor. Köpük köpüğe deltasından taşmış, dünyayı sel tutmuş. Ertuğrul dayanamayıp sordu. Peki ya Hocent? Dalgın dalgın gülümsedi. Hocent büyük bir kahramanlık destanı yazdı. Ah Temür Melik, yamanın yamanı bir yiğit ki avuçlarına dünyayı koyup dünya sultanı oldun dediğiniz gün avucundan fırlatır da bana bu nimet çoktur. Bir kılıçla bir at neyime yetmez diyiverir. Hocent'i canıyla kanıyla korudu. Fakat Timuçin'in büyük oğlu Cüci şeytanca yollar buldu. Kendine köle yaptığı Çinli bilginleri korkutup Hocent'e yol düşünmeye zorladı. Bilginler günlerce düşünerek Sır Derya Irmağı'nın en dar yerini taşlarla doldurmaya karar verdiler. Cüci civardan topladığı harzemlileri bacaklarından zincirledi, koca taşlar taşıttırdı. Yorgunluktan ölenleri taş niyetine ırmağa attırdı. Cesetlerden bir set yapıp Hocent'e yol açtı. O zaman Temür Melik gemilerle uzaklaşmayı denedi. Neden dersen adama en çok muhtaç bulunduğu sırada Kıpçak hanları yine ihanet ettiler. Cüce Han'a adam salıp teslim olacaklarını, kapıları gizlice açacaklarını söylediler. Temür Melik ihanetle sarılıp başka çare kalmadığını anlayınca gemilerle akıntıya atıldı. Gemilerin yelkenlerini manda gönünden yaptığından alevli oklar tesirsiz kaldı. Fakat Cüce Han'ın Çinli bilginleri başka bir çare düşündüler, ırmağın ağzına zincir gerdiler. Kahraman Temür Melik bu çareyi de kırdı. Kurtuluşa az bir zaman kala Mongol gemileri yetişti. Irmağın ağzını gemilerle tuttular. Temür Melik bir avuç adamıyla pervasızca karaya çıkıp kendisinden kat kat üstün düşmanla cenge tutuştu. Allah'ıma şükürler olsun ki ellerinden kurtuldu. Bu yana at koparır. Mongollar hala peşinde. İslam dünyasını böyle bir kahramandan mahrum bırakmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Bana sorarsan yiğit Ertuğrul Bey'im ama bana soran kim? Sen Beyoğlu Bey'sin. Ertuğrul Bey nefes almayı bile unutmuş, Alp Sufi'nin anlattıklarına dalmıştı. Yakınmasını duyunca atıldı. Söyle ya Allah'ın sevgili kulu, bize yol göster. Alp Sufi belli belirsiz gülümsedi. Yol işi kolay, çünkü yolun iyisi kötüsünden daha rahat bulunur. Hazırlıklı olunsun derim. Bilemediniz bir gün batımından sonra Temür ve adamları burada olur. Çok yorgundurlar. Mongollar da kalabalıktır. Cenge tutuşurlarsa canlarını kurtaramazlar. Gerçi vade yetmedik de ölüm gelmez. Ama gaybı bilen Allah olduğundan kul kısmına esbaba tevessül yaraşır. Hamdolsun kadın ve çocuklar yok içinizde. Er takımısınız. Çadırlar toplanıp Mongol'a karşı çıkılsın. Görebildiğim kadar bine yakınsınız. Cüce Han'ı alt edebilirsiniz. Siz zinde, onlarsa yorgun. Üstelik siz Müslüman, onlar putperest. Siz Allah adını yüceltmek için dövüşürsünüz, onlar Timuçin'i memnun etmek için. Bu kadar imtiyaz yetmezse istikbali düşünün. Harzem çökerse bütün İslam alemi çöküntünün altında kalır. Diyeceğimi dedim. Atıma biraz arpa verdiniz mi yolu tutarım. Gayrisi kendi bileceğiniz iş. Hemen gitmesine engel olmak için aceleyle bir soru daha sordu Ertuğrul. Oturar gibi bir muhkem kale nasıl düşer? Alp Sufi acı acı baktı Ertuğrul'a. İhanetin yıkamayacağı kale yoktur Beyoğlu dedi. Oturarı da Hocenti de Timuçin'in küçük atlara binmiş savaşçıları değil ihanet bitirdi. Fakat hainler de cezasını buldu. Timuçin'in kini onları da yaktı kavurdu. Öyle bir vahşetti ki babalara oğulları canlı canlı gömdürüldü. Oğullara babaları oklattırıldı. Bebekleri hedef dikip üstüne mızrak talimi yaptılar. Ulu mabetlerimize atla girip kadınlara raks ettirdiler. Din alimlerinin kavuklarını çıkarttırıp alaya aldılar. Ama asıl yüreği yakan bunların hiçbiri değil. Daha beteri ne olabilir ki ey derviş? Bir insanın yüreğini bin parça etmeye yeter şeyler sıraladın. Öyle, lakin asıl düşündürücü taraf bazı Müslüman hanların, hatta ünvanı taşıyanların, Çingiz safına geçip akılları sıra inançlarına ve dindaşlarına hizmet ettiklerini iddia etmeleri, aklıma geldikçe bin parçaya bölünmüş yüreğim 10 kere bin parça daha olup kanı içime akıyor. Akça dayanamayıp fırladı. Bu ne falettir? Nasıl yaparlar? Orasını aklım erse söylemeden geçmem ya, aklım ermiyor. Bir ikisiyle konuştum. Ne derler bilir misiniz? Bıraksalar Çingiz daha büyük zulümler yapacakmış. Yanında bulunmakla bu zulümlerin önüne geçiyor ve böylece dinlerine hizmet ediyorlarmış. Camileri rakshaneye çevirip, kütüphanelere yakıp, nehirleri kan kızılına boyamanın da ötesinde bir zulüm var mı ki engel olacaklarını zannediyorlar? Düşünene göre düşünceler değişir Ertuğrul Bey. Onlar hizmet ettiklerini düşünüp vicdanlarını rahatlatmak zorundadırlar. Yoksa uykuları kaçardı. Kendilerini aldatıyorlar. Yalnız kendilerini aldatsalar neyse derim, başkalarını da aldatıyorlar. Bazı saf Müslümanlar Çingiz'in yanında bulunan dindaşlarına kanıp her türlü mukaddesin korunacağını düşünüp hatalı bir kararla muharebesiz teslim oluyor. Otrar'ın düşmesinde bunun rolü çok büyük oldu. Sağlam kuleleri ihanet yıktı. Derken buna saflığı da eklemeliydim. Bana destur derim. Yola düşme vaktidir. Allah'a emanet olunuz. Belki bir gün yine karşılaşırız. Kalsaydın, dedi Ertuğrul, biraz daha anlatırdın. Anlatacak başka ne kaldı? Gördüklerimin, duyduklarımın tamamını söyledim. Son sözüm şu: Temur Melik'i yalnız bırakmayın. O sizi Celaleddin'e götürecek. Biraz daha dinlensen, uzun yoldan gelirsin. Dinlendim, beni yoran bildiklerimdi, şimdi hafiflendim. Çünkü bütün bildiklerimi layık olan kişilere anlattım. İcap edeni yapmak size kalmış. Yine Türkmen kilimini incitmekten korkar gibi ayaklarının ucuna basarak dışarı çıktı. Atının terini kurutmuşlar ve yemlemişlerdi. Dizginini tuttu, yolcu yolunda gerek diye fısıldadı. Kumlu yolda gözden kayboldu. Ertuğrul Bey adamlarına hazır olmalarını emretti. Konak yerinin dört yanına gözcüler yerleştirdi. Gözcülerden biri, ertesi öğle üstü, güneş gök kubbenin ortasında tutuşurken çığlık çığlığa konak yerine koptu. Geliyorlar, geliyorlar. Ertuğrul Bey çadırdan dışarı uğradı. Atımı getirin, diye bağırdı. Oğul Tamış'ın koşturduğu ata bindi, kılıcını çekip atlara, diye naralandı. Sabahtan beri atlar sırtlarında eğerle bekletiliyorlardı. Haberli olduklarından hazırlıklıydılar. Emri alır almaz atlara binip saf tuttular. Ve Ertuğrul'un son emriyle yayından boşalan ok gibi ileri fırladılar. Tepeyi tutunca ilerideki düzlükte korkunç bir kovalamacaya şahit oldular. Az sayıda atlı bir grubun peşinde bir hayli Moğol vardı. İki tarafta delişmence at paralıyordu. Aradaki mesafe her an biraz daha kapanmaktaydı. Ya cenge tutuşmayı göze alacaklar veya teslim olacaklardı. Ertuğrul Bey her şeyi tamı tamına görmek için bir zaman bekledi. Kaçanlar birden dönüp kovalayanlara can havliyle atılınca "Medet ya Resulullah!" diye bağırdı. Göz çakmadan ovada olanlara bakan Yahşi Hoca'ya döndü. "Tedbir nedir?" Yahşi Hoca hafifçe başını eğip "Elbet ki hücumdur!" deyince deli bozuk Hıdır'la Akça'ya baktı. "Ya size göre?" "Ben beklemek ziyandır derim." "Ben de öyle." Hepsine birden sordu bu sefer. "Aynı fikirde misiniz?" "Helbet," dediler. "Din kardeşlerimizi, kan kardeşlerimizi kötü Mongol'a ezdirmek günahtır. Öyleyse arkamdan gelin." Bin atlı rüzgar gibi ovada esti. Her şey bir toz bulutunun ardından silindi. Moğolların lu lu lu çığlıkları Türkmenlerin Allah Allah zikrine karıştı. Kılıç şakırtılarıyla şenlenip at kişnemeleri ve feryatlara bulandı. Bir zaman uğuldayıp durdu. Sonra toz bulutu tor top olup geldiği yöne yuvarlandı. Moğollar zafere kıl payı kalmışken tosladıkları taze kuvvet yüzünden sersemleyip toparlanamadan bir hayli telef olduktan sonra nihayet tutunamayacaklarını anlamış ve bir emirle yüz geri gitmişlerdi. Ertuğrul Bey yaralıların kaldırılmasını, şehitlerin gömülmesini emretti. Hemen ardından Temür Melik'i sordu. Gösterilen adam 30-35 yaşlarında, uzun boylu, şaşılacak kadar geniş omuzlu biriydi. Yüzü tozdan ve kandan kararmıştı. Yalnız gözleri parlıyordu. Ama öyle bir parlıyordu ki insan baktıkça gökyüzünün güneşi gözlerine girmiş sanıyordu. Yaklaşınca atından indi, selam verdi. Kayahan boyundan Ertuğrul'um diye tanıttı kendini. Gündüz Beyoğlu Ertuğrul, gazan mübarek olsun yiğit kardeşim. Temur Melik yere kök atmış gibi kımıltısızdı. Kendini Ertuğrul diye tanıtan gence bakıyordu. 18'inde, belki 20'sindeydi. Fakat kılıç kullanmasını görmüş, hele de atına hakim oluş biçimine şaşmıştı. Ertuğrul çifte kılıçla dövüşüyor, kalkan kullanmıyordu. Atının dizginlerini ise hep dişlerinin arasında tutuyordu. Dövüşürken yıllarını cenklerde geçirmiş bir yiğidi andırıyordu ve yüz yüze gelindiğinde ancak fark edilen körpeliği insanı şaşırtıyordu. Bir zaman bakıştılar. Ertuğrul Temür Melik'i, Temür Melik Ertuğrul'u süzdü. Sonra adımları küçük bir merkezde buluştu. Müminler kardeştir hükmünde açılan kollar ter içinde, kan içinde gövdelere dostça, kardeşçe sarıldı. Kayahan boyunu biliriz diye konuştu Temür Melik. Sizin gibi yiğitleri yetiştiren Türkmen aşiretini bilmesek hayıflanırdık. Gündüz Bey'le de eski tanışız. Günlerdir arkamızdan kovalayan Mongol çudarlarına sayenizde iyi bir ders verdik. Cücehan otursun da saçını başını yolsun artık. Sağ olun, tam zamanında canımıza yettiniz. Alp Sufi sayesinde dedi Ertuğrul. Vaktinde haber koşturmasaydı belki bizi de gafil avlarlardı. Temür Melik yüzünün toz karasında gülümsedi. Alp Sufi yamandır. Ne zaman nereden çıkıp geleceği bilinmez ama tam vaktinde gelir. Tepelere doğru el salladı. Sağ ol Alp Sufi. Sonra dönüp elini Ertuğrul'un omzuna bastırdı. Sen de sağ ol yiğit kardeşim. 12. ayrımın sonu, sayfa 176.